İkinci ayrımın başı. Giriş. Bal tuzağı. Her zaman şimdi olduğu gibi arılara sevgi beslemiyordum. Çocukken bile ilgimi en çok çeken canlılar, kelebekler, yavru kuşlar, kurbağa larvaları, salyangozlar ve sukulerleriydi. Asla arılar olmadı. Belki yalnızca yaban arıları. Dengesiz hareketleri ve çıkardıkları sesten dolayı onları küçüklüğümden beri severdim. Bundan onlarca yıl sonrasına 2006 yılında doğa için bir bağış kampanyası yürüttüğüm zamana kadar arıların muazzam çeşitliliği ve çiçekli bitkilerle kurdukları ilişkinin harikalığının farkına varmamıştım. O sıralarda medyada Atlantik'in öteki yakasında olan gizemli ve oldukça endişe verici haberler yer alıyordu. Amerika'da yüksek sayıda bal arısı yok oluyordu ve neyse ki şu anda azalmış görünen bu sendroma, koloni çöküş sendromu, KÇS adı veriliyordu. Belirtilerinden biri işçi arıların tamamen kaybolmasıydı. Bu arılar polen ve nektar toplamak için yola çıkıyor, kovanları yumurtalar, bal ile bırakıyor ama asla dönmüyorlardı. Onlardan geriye hiçbir iz de kalmıyordu. Kraliçeleri de bakımsızlıktan ölüyordu. Birkaç yıl üst üste Amerika'daki kovanların %30'u buna maruz kaldı ve KÇS'nin, koloni çöküş sendromunun, zirve yaptığı 2006-2007 kışında bu oran %60 gibi ciddi bir rakama yükseldi. İnsanlar arı kıyametinden bahsetmeye başlamıştı ve bal arılarını kurtarmak için araştırma ve destek programlarına ek fonlar bağlanmaya başladı. Pek çok insan gibi ben de bal arılarının hikayesini artan endişeyle takip ettim. Başta haberlerdeki kayıplar devam ederse insan besin zincirine neler olabileceğine dair endişeleniyordum ancak neler olduğuna dair biraz araştırma yapmaya başladığımda endişelerim ve odağım kayıpların bizi nasıl etkileyeceğinden bal arılarına ve diğer tozlaşmaya yardımcı böceklere kaydı. Gezegenimiz dünya 352 bin civarı çiçekli bitkiye ev sahipliği yapar. Bunlarda karşılığında en az 350 bin tanesi tanımlı ve pek çoğu da tanımlanmamış olan cinste tozlaşmaya yardımcı hayvan tarafından döllenir. Bitkiler ve tozlaşmaya yardımcı hayvanları milyonlarca yıldır beraberce evrimleşmektedirler. Ve bazı bitkiler özelleşip bazı hayvanlarla bir arada var olmaya adapte olabilirken, çoğu genel alıcıdır ve farklı farklı türler tarafından ziyaret edilir. Kuşlar ve yarasalar çiçeklerin tozlaşmasına yardımcı olur ama bunu kemirgenler ve keseliler ve kertenkeleler de yapar. Yine de tozlaşmaya yardımcı hayvanların büyük bir çoğunluğu böceklerdir. Eşek arıları, çiçek sinekleri ve diğer sinekler, kelebekler, güveler, karıncalar, mayıs böcekleri ve elbette arılar. Arılar gezegenimizin çiçekli bitkilerinin tozlaşmasında oynadıkları önemli rolle bilinirler. Bu rolleri sayesinde temel ekolojik ve tarım sistemlerinin devamlılığına katkı sunarlar. Yaban arıları domatesin çapraz tozlaşması için hayati önem taşırlar. Bir grup Kuzey Amerika yalnız arısı, diğer bir adıyla kabak arısı, ticari olarak yetiştirilen kabak ve bal kabaklarının üretiminde aslan payına sahiptir. İdare edilen bal arıları olmadan Kaliforniya'nın bademlerinin büyük bir kısmı yetişmeyecektir. Kuzey Amerika'da ticari arıcılığın devasa seviyesini fark ettiğimde şok olmuş, bu küçük canlıların maruz bırakıldığı stresi öğrendiğimde dehşete kapılmıştım. Bahsedilen rakamlar ve arıların taşındığı mesafeler akıllara durgunluk veriyordu. 2017'de göçmen arıcılar 1.7 milyon bal arısı kolonisini Kaliforniya'ya getirmiş ve bu arılar da 5260 km2'lik badem ağacı tarlasını tozlaştırmıştı. Bu arılar badem vadilerinde hali hazırda ikamet eden 500 bin koloniye ek olarak gelmişti. Tek başına badem 88 milyar arının kış evlerinden koparılıp bazen 1600 km kadar uzağa kamyonlarla taşınmasını gerektiriyor. Açık kasa kamyonlarda bir ileri bir geri, bir batıya bir doğuya, orta batıda yazlık ürünleri tozlaştırmak için durarak kovanlar kışlayacakları ikamet yerlerine götürülüyor. Yeni yılın başlarında her şey yeniden başlanıyor. Bu kovanların bazıları yılda 16 bin kilometre yol gidiyor. Kovanlardaki arılar ise elma, yonca, koza, alfalfa, ayçiçeği ve yaban mersini gibi ürünleri tozlaştırıyor. Bal arılarının gizemli bir illetten kaybolmaları ve ölmelerine şaşırmak bir yana, canlı kalabilmelerine hayret etmeye başlamıştım. Bal arıları ile ilişkimize en az 9000 yıl öncesine, tarımın başlangıcına kadar gider. Arkeolojik bulgular, Neolitik çiftçilerin yaban arılarına baktığı bal ve bal mumunu ilaç ve besin olarak kullanmak için topladığını öne sürüyor. Ancak arılarla olan ilişkimiz neredeyse kesin olarak bundan öncesine dayanıyor. İspanya Valencia'da 15 bin yıllık olduğuna inanılan bir mağara resmi açık bir biçimde bir uçurumun tepesindeki kovandan bal çalan bir insan figürünü tasvir ediyor. Atalarımız onlara bakmaya başlamadan önce bile arıların balına bir ilgi geliştirmeye başlamış olmalılar. Gezegendeki tüm bal arılarının kovanlarda ya da kovanların grup halinde bulunduğu arılıklarda yaşadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tüm bal arıları insanlar tarafından yetiştirilmez. Bal arıları sık sık ağaç kovuklarında, bacalarda, duvar boşluklarında, çatılarda ve yıllar boyunca rahatsız edilmeden ya da bakılmadan yaşayabilecekleri her alanda yuva kurarlar. Kovanlardan uzakta gelişen ve koloni kuran arılara genelde yabani denir. Aslına bakarsanız benimle oldukça sık biçimde çatılarında ya da bacalarında aktif bal arısı kolonileriyle evlerini paylaşan bir dizi arkadaşım var. Arılar evin içine girmediği veya petek ağırlığı evin yapısını tehdit etmediği sürece böyle koloniler tamamen zararsızdır. İnsanlar sık sık bu arılara bağlanıverir ve kolonilere sevgiyle arılarımız diye seslenirler. Ama bu cins koloniler her zaman sıcak karşılanmaz. Geçtiğimiz günlerde Cardiff'teki bir devlet hastanesiyle ilgili bir haber okudum. Çatılarında devasa bir bal arısı kolonisi yaşıyormuş ve bunun farkına ancak bal tavandan sızıp duvarlardan koğuşların birine aktığında varmışlar. Bu olduğunda nasıl bir velvele yaşanmış olduğunu tahmin edebilirsiniz. Nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, yabani bal arıları en az 60 bin arıyı içinde barındırabilecek büyüklükte bir koloninin sığabileceği bir alana ve kraliçenin yumurtlayıp işçilerin bal ve polen depolayabileceği miktarda bal mumu üretebilecekleri hacme ihtiyaç duyarlar. Bunun dışında hiçbir kural yoktur. Boşluğun uzun ve ince olması, dikey veya yatay olması fark etmez. Koloni ellerindeki boşluğa sığacak şekilde inşa edilir. Kovanda yaşayan bal arılarına evcil denir ama bence bu terim yalnızca insanlara uyum sağlamak için yabani davranışlarını değiştirmiş hayvanlar için kullanılmalıdır. Gördüğümüz kadarıyla bal arıları kendi davranışlarını bize göre azıcık bile değiştirmiş değiller. Bakılan kelimesi bence çok daha uygundur. Ya da Amerika gibi geniş ölçekte arıcılığın yapıldığı yerlerde yetiştirmek kelimesi de uygun kaçabilir. İki türlü de kovanlardaki arıların çoğuna insanların yetiştirdiği ürünlerin tozlaşması, bal mumu ve balılarının toplanması veya ikisi birden için bakılmalıdır. Bazı başka arı cinsleri de bal yapıp depoluyorsa da arıcıların ilgisini çekecek oranda bal üreten apis cinsidir. İster kuraklık, ister şiddetli yağmur yahut kış ayazı olsun, sıkıntı anlarında onları idare edecek kadar balı biriktirme kabiliyetleri bal arılarının çoğu türden farklı şekilde öne çıkmasını sağlar. Evlerine uygun olan her boşluğa uydurabilme yetileri ve bu depolama becerileri yalnız vahşi doğada değil, insanların arasında da başarılı olup hayatta kalmalarını sağlayan temel faktörlerdir. Ancak insanları çağlar boyunca arıcılık yapmaya iten yalnızca bal arıları ya da bitkileri tozlaştırma yetenekleri değildir. İnsan ruhunun derinlerinde hissedebileceğimiz başka bir şey, bizi onlarla ilgilenmeye, onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve hatta onlara karşı korkumuzu yenmeye yeter. Ve böylece onlarla bir şekilde bağlantı kurabiliriz. Belki bu şey iş etikleridir ya da her şeyi kendilerinin değil, kovanın iyiliği için yapıyor olmalarıdır. Belki de daha çok onlar gibi olmayı istiyor oluşumuzdur. Her ne kadar sonunda diğer arıların tarafında olsam da bunun üzerine uzun zamandır düşünüyorum. Bazen kendimi bal arıları hakkında daha çok şey öğrenmek isterken buluyorum. Onlarla geçirdiğim kısa zamanda arıcıların onları neden çok sevdiğini de tamamıyla anladım. 1901 yılında Belçikalı şair, oyun yazarı ve arıcı Maurice Maeterlinck tarafından yazılmış Arının Hayatı isimli bir kitaba sahibim. Bal arıları hakkında okuduğum en güzel ve büyüleyici kitaplardan biri şüphesiz. Hiçbir canlı, insan bile kendi dünyasında arının eriştiği seviyeye erişememiştir diyor Maeterlinck. Belki de çekici olmalarının sebebi de bu. Eğer daha yakından bakarsak biz de arının eriştiği seviyeye erişebiliriz. Yani tümden sosyal olmaya, işbirliği içinde beraber yaşamaya ve kendimizi ön planda tutmayıp ortak bir amaç için beraber çalışmaya. Maeterlinck buna arı kovanının ruhu diyor. Bal arıları bir kraliçe, on binlerce işçi arı ve yalnızca çiftleşmek amacıyla yaşam döngülerinin belli anlarında üretilen birkaç bin erkek arıdan oluşan kolonilerinde beraber yaşayan ileri derece gelişmiş sosyal varlıklardır. Bilimsel terimlerle konuşmak gerekirse tek bir arının tüm soyu yarattığı ve üretken olmayan üyelerin yavruların bakımını üstlendiği bu seviye bir sosyal organizasyona tüm toplumsallık adı verilir. Üst üste binen yetişkin ve yavru nesilleriyle gruplar halinde yaşayan ve yavrularla işbirliği içinde ilgilenen tüm toplumsal canlılar, her birinin başkaları tarafından gerçekleştirilmeyen açıkça tanımlanmış görevlere, her bir bireyin atandığı iş bölümüyle tanımlanırlar. Bal arıları için bu görevler kraliçe, işçi ve erkek arıdır. Bal arısı kolonileri ve diğer tüm toplumsal birimler süper organizmalar olarak tanımlanır. Her birim organik bir bütün olarak davranır ve birimdeki bireyler tek başlarına hayatta kalma yetisinden yoksunlardır. Bir bal arısı kolonisi işçiler ya da kraliçesi olmadan uzuvları ya da kalbi olmayan bir insan vücuduna benzer. Tüm toplumsal türler grup kararları almak gibi ileri derecede karmaşık davranışlar gösterebilme yetisine sahiptir. Bu karmaşıklık onlara daha yalnız kuzenlerine göre çeşitli avantajlar sağlar. İlk olarak tüm toplumsal canlılar daha etkili toplayıcılardır. Yalnızca besin ve diğer kaynakları bulmak için beraber çalışmazlar. Bulgularının yerlerini diğer koloni üyelerine iletebilirlerdi. Kraliçe kendi kuluçkasına, yani yumurtaları ve kurtçukları ya da larvalarına bakmak zorunda olmadığı, binlerce çalışanlardan oluşan bir gruba bu işi emanet edebildiği için bal arısı kolonileri çok büyük bir hal alabilir. Yüksek orandaki sayıları hem alanları hem de besin için diğer böceklerle mücadele edebilecekleri anlamına gelir. Bu yüzden bir bölgeye yüksek oranda bal arısı kovanı yerleştirmek, oranın yerlisi olan arı popülasyonlarının varoluşuna negatif bir etki yaratabilir. Bu devasa popülasyonlar hızla ev yapma veya tamir etme ya da saldırıya uğradıkları anda kovanlarını korumak için harekete geçme konusunda başarılıdırlar. Sosyalliğin avantajları kolonileri besleyecek yüksek oranda besin bulma gerekliliği gibi dezavantajlarla dengelenir. Karıncalar, termitler ve bazı eşek arısı çeşitleri gibi başka tüm toplumsal böcekler de vardır. Ancak arılar arasında gerçek tüm toplumsallık aslında bir istisnadır. Çoğu sosyal olsa da yaban arıları bile bal arılarının gösterdiği tüm toplumsallık biçimi karşısında zayıf kalırlar. Bir bütün olarak uzun yıllar hayatta kalabilen bal arısı kolonilerinin aksine yaban arısı kolonileri yıllıktır ve ilk nesil işçi arılar yumurtalarından çıkana dek kraliçe ile iş bölümü gerçekleştirebilecek bir işçi sınıfı mevcut değildir. Diğer arılarda kovan paylaşımı ve kooperatif yavru bakımı gibi farklı seviyede sosyallikler gösterirler ama tamamen tüm toplumsal değildirler. Arıların çoğunun sosyal özellikleri hiç yoktur ve onlara yalnız arılar denir. Yalnız arılar da birbirleriyle beraber yaşayabilseler de genelde kendi yuvaları ya da yuva girişleri vardır ve diğer türlerle etkileşime geçmezler. Sosyal yatkınlıkları ne olursa olsun, arılar hakkında azıcık bir şey öğrendikten sonra bile onları farklı bir gözle görmeye başlarsınız. 20 bin arı türü içinden tüm toplumsal bal arısı kolonileri gözlemlenmesi en kolay olanlarıdır. Bunun en büyük sebebi arıcılar tarafından yönetilen kovanlarda yaşıyor olmalarıdır. Ben arıcı değilim ama şansa bakın ki eşim Rob arıcı ve arıların hayatları hakkında öğrendiğim şeylerin büyük bir kısmı Rob'un kovanlarına geliş gidişlerinden gözlemlediklerim yoluyla gerçekleşti. Rob ile 2013 yazında Worcestershire'daki bir açık hava konferans merkezinde düzenlenen bir doğal arıcılık konferansında tanıştım. Konferans, arkadaşım arı merkezcil, arıcılık savunucusu ve öğretmen Phil Chandler tarafından düzenlenmişti. Konferans, mücadeleci olmayan bir yaklaşımı tercih eden arıcıların bir araya gelip fikir takas etmesi için bir fırsattı. Phil beni diğer arılar üzerine konuşma yapmam için davet etmişti. Yani bizim güzel ama az bilinen yaban arılarımız ve yalnız arılarımızı temsil edecektim. Konuşmam pazar öğleden sonra olacaktı ama Phil beni tüm hafta sonu için davet etmişti. Doğal arıcılıkla bir süredir ilgileniyordum, o yüzden bu teklifi hemen kabul ettim. Cuma gecesiydi, insanlar gelip kamp kuruyordu. Ben de film partneri Leslie ile oturup yalnız olmak ve kendi başıma yaşamaktan ne kadar mutlu olduğumu anlatıyordum. İşte o an Rob'u gördüm, ilginç gözüküyor diye düşündüm yanımızdan geçerken. Nasıl yürüdüklerine, kendilerini nasıl taşıdıklarına ve giydikleri kıyafetlere bakarak, yüzlerini bile görmeden ya da daha onlarla konuşmadan insanlar hakkında çok fazla şey öğrenebilmemiz ne kadar ilginç. Bizim yanımızdan geçerken Rob hakkındaki ilk izlenimim bu adamın olduğu kişi olmaktan memnun, dünyevi ve hiçbir acelesi olmayan biri olduğuydu. Yani bir kişide çekici bulduğum tüm özelliklere sahipti. Dikkatimi çeken bir diğer şey ise saçının biraz bakımsız oluşuydu. Yani benimki gibi oluşu. Kıyafetlerinden ve genel davranışlarından açık havada çalışan biri olduğunu tahmin etmiştim. Hayatını bir ofiste geçirmiş, birinin görünüşüne kesinlikle sahip değildi. Çadırı bile farklıydı. İnsanların kurduğu mantıklı, modern, hafif çadırlar yerine Onunki eski, Fransız kanvası bir çadırdı ve diğerlerinden 5 kat daha ağır olmanın yanı sıra kurması da 2 kat fazla zaman alıyordu. Belki o da biraz asiydi, kim bilir. Bir noktada onunla tanışma şansına erişmeyi umut etmiştim ve tanıştık da. Ayrılmayı planladım pazar akşamından önce tanışma şansına eriştik ama klasik bir biçimde olmadı bu kesinlikle. Hafta sonu boyunca bağ kurduğumuz birkaç an oldu. Bunu ikimiz de hissetmiştik. İlki cuma akşamıydı. Leslie ve ben kamp ateşinin başında oturup akşam yemeğimizi yiyorduk ve Rob şansına yanımızda oturuyordu. Bir noktada konuşmamıza katıldı ama katkı sunmaktan daha çok dinleyerek ve söylediklerimizi onaylayarak. Tavırları kendinden emin ancak çok nazik ve huzur vericiydi. Onu sevdiğimi anlamıştım ve onun da belki de beni sevdiğini hissetmiştim. Bir ya da iki atölyeye beraber katıldık ve Rob'un söylenenleri dikkatle dinlediğini ama kendi fikirlerini öne sürmediğini fark ettim. Oraya kendinden bahsetmeye değil, öğrenmeye gelmişti ve soru sormadan önce başkalarının soru sormasını bekliyordu. Cumartesi günü bir su arama atölyesi vardı. Hepimize eski askılıklardan yapılmış su arama çubukları verip, arıların kolonilerini üzerlerine kurmayı tercih ettikleri jeopatik stres altlarını araştırmamız için sahaya göndermişlerdi. Biraz utanıyorum ama kendimi Rob'u takip ederken bulmuştum. Şimdi düşünmeye bile çekiniyorum ama Rob bunu dert etmiş görünmüyordu. Hiçbir arı bulamamış olsak da çok sağlıklı ve aktif bir eşek arısı yuvası bulduk. Hem de tam iki jeopatik stres hattının kesiştiği yerde. Pazar öğlen olduğunda onu daha çok görmek istediğime emindim ama adını bile bilmiyordum. O gün konuşmamı yaban arıları için yaşam alanı yaratmak amacıyla Cornwall'da başlattığım bir projeyi tanıtarak bitirmiştim. Konuşmanın sonunda özellikle Rob'a baktım ve gönüllülere çok ihtiyacım olduğunu söyledim. Ancak tam vedalaşıp ayrılacağım zaman birileri bizi tanıştırdı ve bir bahçıvan olduğunu, Nordorst'ta ebeveynlerime çok yakın bir yerde yaşadığını ve en önemlisi Cornwall'daki yabani arı doğal ortamına gelip bana yardım etmeye istekli olduğunu öğrendim. 3 yıl sonra tanıştığımız yerde evlendik. Rob ve benim pek çok ortak ilgi alanımız var. En önemlisi de doğaya olan sevgimiz. Dediğim gibi Rob bir bahçıvan ancak birbirimizi daha da yakından tanıdıkça onun 10 yıldan uzun bir süredir Diana'nın 8 dönümlük bahçesinde tam zamanlı çalıştığını öğrendim. Diana'nın bahçesi ise şahane bir bahçe. Resmi ve yabaninin bir araya geldiği, çiçekler, çalılar, ağaçlar ve yabani yaşamla dolu bir bahçe. Bana orayı ilk kez gösterdiğinde niçin orada çalışmayı bu kadar sevdiğini hemen anlamıştım. Bu kadar farklı arı veya kuşun tek bir bahçeyi ziyaret ettiğini hiç görmemiştim. Çiçek tarlaları ve çimenliklerin yanı sıra bir bağ, bir bostan, küçük bir çayır ve iki küçük göl vardı. Hem de hepsi hiçbir ilaç kullanılmadan Rob tarafından idare ediliyordu. Capcanlı çiçekler meyve ve sebze bolluğu üretmek için böcek ilacına ihtiyacınız olmadığına dair bir kanıt istiyorsanız, işte o kanıt bu bahçedir. Rob'un organik ve doğa dostu yöntemlerinin bizim Shaftesbury, Dorset'teki küçük bahçelerimiz ve arazimizin de kendimize olduğu kadar arılar ve diğer canlılara da besin sağlamasına yol açtığı için kendimi minnettar ve şanslı hissediyorum. Doğa aşkı sebebiyle Rob'un kendi arılarına bakışı diğer arıcılardan çok daha farklı. 10 yıldır arıcılık yapıyor ama başlamadan önce arıcılık yapmak konusundaki fikirlerini değiştirmişti. Rob'un arıcılık yapma kararı Diana'nın bahçesindeki pek az bal arısını gördüğünde ortaya çıktı. Demek ki etrafta insanların baktığı ya da yabani bal arısı kolonileri yoktu. Eğer olsaydı kendi bahçesinde de bulabilirdi. Bal arıları 3 milden daha uzun mesafeler kat edebilirler. Ancak doğal toplayıcılık alanları birkaç mili geçmez. Eğer etrafta yüksek sayıda kovanlar olsaydı Rob bahçeye bir kovan koymadan önce 2 kere düşünürdü. Çünkü hali hazırda bal arılarının olduğu bir bölgeye ekstra rekabet getirmemesi gerektiğini biliyordu. Koloni çöküş sendromu ve arı sayısındaki azalmaların bildirilmesinden beri arıcılık özellikle kentsel alanlarda çok daha popüler hale gelmeye başladı. Bu alanlarda bireysel arıcılık yapanlar kadar çatılara kovan yerleştiren iyi niyetli işletmeler de bir trend oluşturuyor. Ancak sanılanın aksine bal arılarının kurtarılmaya ihtiyacı yok ve arıcı olmak arıları kurtarmak anlamına gelmiyor. Dünyada 20 bin kadar farklı cins arı var ve Avrupa bal arısı bunlardan yalnızca biri. Herkes bal arısı sayılarındaki azalmaya odaklanırken diğer arılar da sessizce kayboluyor ya da sayı ve çeşitlilikleri azalıyor. Birleşik Krallık Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı listesinde 19 tane yerli arı cinsi var. Bu cinsler en çok tehlike altında olan ve bu yüzden de koruma adımları atılması gereken öncelikli cinsler. Bu 19 cinsten 6'sı yaban arıları ve geri kalanı da yalnız arılar. Avrupa bal arıları hiçbir zaman Birleşik Krallık listesinde olmadı. Kuzey Amerika'da da nesli tükenmekte olan türlerden biri olarak görülmedi. Aslına bakarsanız bal arıları Kuzey Amerika'nın yerlisi değildirler. 1600'lerin başında bal üretimi için Avrupalı göçmenler tarafından getirildiler. Bundan önce tüm mahsuller, göçmenlerin getirdikleri de dahil olmak üzere tamamıyla yerel tozlaştırıcılar tarafından tozlaşıyordu. Evet, bal arılarının kovanlarında bir azalma var ve bu azalma arıcılar ve tüketiciler için çok endişe verici. Ancak KÇS ve kışın yaşanan büyük azalmalara rağmen kovan sayıları son 50 yılda küresel olarak artış eğiliminde. Yüz binlerce bal arısını hali hazırda kaynak toplayan yerli yabani arıların bulunma ihtimali olan bir yere getirerek rekabeti artırmak hiç mantıklı değil. Eğer elbette bal arılarının toplayıcılık yapacağı çiçekli bitkileri ekerek rekabeti sabit tutuyorsanız bu mantıklı olabilir ama neredeyse hiçbir zaman bu yapılmıyor. Arıcılık yapmak mahsul tozlaşmasını artırabilir. Ancak arıcılığa başlayarak arıları kurtarmak, tavuk yetiştirerek kuşları kurtarmaya benzer. Bununla birlikte kendi kovanlarını genişletmeden evvel, artık giderek artan sayıda arıcının yerli arı popülasyonlarının dikkate aldığını görüyoruz. Friends of the Bees organizasyonu tam da bunu destekliyor. Çiçeklerin üzerinde gördüğümüz tüm böceklerin o bitkileri tozlaştırmadığını söylemek gerek. Son birkaç yılda arılar ve tozlaşma hakkında konuşurken, kullandığınız terminolojinin çok önemli olduğunu keşfettim. Tozlayıcı terimi ziyaret ettikleri bitkileri tozlaştıran canlılar için kullanılırken diğerlerine yalnızca ziyaretçiler denir. Bir çiçeğin üzerinde gördüğünüz arı ya da kelebek onu tozlaştırmıyor olabilir. Bitkinin üreme organlarıyla etkileşime geçmeden ya da üzerine başka bir bitkiye transfer edeceği poleni almadan çiçekten yalnızca nektar emiyor olabilir. Düşününce bu çok açık gibi gelse de biri söyleyene kadar benim için öyle değildi. Neyse ki Rab için Diana'nın bahçesi etrafındaki yerli yaban arıları ve yalnız arı popülasyonuna zarar vermeden bir ya da iki kovan koyabilecek kadar büyüktü. Aslında bahçenin ekstra tozlayıcılardan fayda görmesini bekliyordu. Bu yüzden de Yerel Arıcılık Derneği'nin bir kursuna katılmıştı. Arıcılar arasında şöyle bir laf vardır. Eğer 10 farklı arıcıya aynı soruyu sorarsanız 11 farklı cevap alırsınız. Bu hiç de şaşırtıcı değildir. İki insanın birbirinden farklı olması gibi konu arıcılık olduğunda neden herkes aynı yolları takip etsin ki? Bence her arıcı ister hobi düzeyinde olsun, ister küçük bir işletme sahibi olsun, isterse de endüstriyel düzeyde olsun arılarını sever. Ancak iş onlarla ilgilenmeye, onları yönetmeye geldiğinde her arıcının bunun nasıl yapılacağına dair farklı görüşleri vardır. Rab bana, katıldığı kurstan çok şey öğrendiğini söyledi ancak organik bir bahçıvan olarak kovanlarını ve arıcılık faaliyetlerini bal arısı kolonilerinin yabani olarak yaşayışlarına mümkün olduğunca benzetmeye çalışmıştı. Tesadüfen kursu bitirmeden hemen önce erkek kardeşinden bir e-posta aldı. E-postada Phil Chandler'ın arıların üst kat kovanlarda tutulması üzerine yazdığı bir makaleye link vardı ve böyle bir şeyi daha önce görüp görmediğini soruyordu. Rab görmemişti ancak arılarını konvansiyonel bir kovanda tutmaya karar vermişti ve araştırmaya başladı. Üst kat kovanlar doğal arıcılar tarafından tercih edilen pek çok kovan tasarımından yalnızca birisidir. Arıların kendi doğal bal mumu peteklerini yapmalarına izin verir ve konvansiyonel kovanlarda arıcılık yapmak için gerekli olandan daha fazla ekipmana ihtiyaç duyar. Böylece de daha az müdahaleyle arılar yönetilebilir. Üst kat kovanlarının tasarımı basit ve inşa edilmesi kolay olduğu için Rab kendi kendine yapmaya karar verdi bunu. Sonra ilk sürüsünü aldı ve arıcılığa başladı. Rab'da şu an bu kovanlardan 3 tane var ve hepsinde sağlıklı ve gelişmekte olan koloniler bulunuyor. Bugüne dek kışın hiçbir koloniyi kaybetmedi. İkinci ayrımın sonu.